Ayrım 9.
Sayfa 90. Varoşlarda ünü artmıştı. Güneşin ve mutluluğun uğramadığı kirli, sisli Whitechapel'de yaşayan çok sayıda Yahudi emekçi ve zanaatçıya seminerler verebilmek ve bu mahallede çalışabilmek için Marx'ın kızı İbranice de öğrendi. Tıpkı Engels ve tüm Marx ailesi gibi Eleanor da çok dil bilen biriydi. Paylaştığı sevginin verdiği mutluluktan güzelleşmiş, genç neşeli iyilik saçan Eleanor tüm yaşamı boyunca biriktirdiği her şeyi vermeye hazır, bilgisini bir hazine gibi saklayıp yorulmak bilmeden çalışarak fabrikaları, atölyeleri, barakaları ve evleri ziyaret ediyordu. Çocuklar onu çok seviyordu. O da tıpkı bir zamanlar Marx'ın yaptığı gibi çocuklara akide şekeri dağıtıyor, eğlenceli masallar anlatıyordu. Kadınlar kendi kaygılarını, acılarını, gizlerini onunla paylaşırlar. Erkekler onda çok deneyimli, savaşmaya hazır savaşçı bir yoldaşlarını bulurlardı. Fakat o kürsüde daha bir iyiydi. Onun büyük bir aktrisi dahi kıskandırabilecek nitelikteki derinden gelen ince sesi, düzgün diksiyonu, ruhsal cömertliği, sağduyusu dinleyenleri kendisine sonuna kadar inanmaya, onun ardından gitmeye ikna ediyordu. Tıpkı 40 yıl önce genç Marx'ın emekçilerin Baba Marx diye adlandırmaları gibi daha 30 yaşına basmamış bir kadını varoşlardaki insanların annemiz diye adlandırmaları oldukça doğal görünüyordu. Engels'in çalışma saatleri inceden inceye düşünülmüş, düzene oturtulmuş ve değişmeksizin belirlenmişti. Çalışma masasının başına geçmekte gecikmemek için hep aynı saatte kalkıyordu. Genelde sabah saatlerini ve gündüz saatlerinin bir bölümünü esas çalışmasına ayırırdı. Akşamları gazeteleri gözden geçirir ve dostlarının, dava arkadaşlarının mektuplarını yanıtlardı. Almanya'da, Amerika'da, Rusya'da ve Fransa'da kısacası her yerdeki sosyalist hareketin gelişimini günü gününe pür dikkat izliyordu. Komünist hareketin her ülkede farklı farklı gelişmesi gerektiğine inanıyordu ve bu nedenle ülkelerin ve halkların özelliklerini göz önünde bulundurmadan basma kalıp öğütler vermekten kaçınıyordu. 1884 kışında Marx'a ait kağıtları karıştırırken kendisini heyecanlandıran defterlere rastladı. Asurlular ve Finikelilerin taş yazıtlarını anımsatan gizemli ve dekoratif el yazısıyla Marx, ilerici bir bilim adamı olan Amerikalı Morgan'ın Eski Toplum adlı kitabından alıntılar yaparak onlara kendi notları ve düşüncelerini eklemişti. Engels, arkadaşının defterlerinde bu konuya ilişkin pek çok düşünceyle karşılaştı. Birkaç yıl önce insanlığın tarihin ilk dönemlerindeki yaşamı hakkında çok geceler söyleşmişler, geçmişi gözlerinde canlandırmaya, yabanıllık ve barbarlık döneminde aile ilişkilerini, devletin kurulmasına yol açan etkenleri, onun özünde var olan gizi kavramaya çalışmışlardı. Daha Marx'ın sağlığında Engels, Yunan, Roma ve Antik İrlanda tarihine ilişkin araştırmalarını yayınlamıştı. Ve şimdi yüzyılların derinliklerine, insanlığın kaynağına inmek ödeviyle karşı karşıyaydı. Yeryüzünde hiçbir izcinin olamayacağı kadar donanımlı, tarihsel materyalizmin bir anatomi bıçağı kadar keskin yöntemini kullanarak cesaretle yola düşebilirdi. Başka işlerle meşgul olmasına karşın her zaman olduğu gibi Engels'in dehası ve çalışkanlığı galip çıktı. Ailenin, özel mülkiyetin ve devletin doğuşuna ilişkin kitabını topu topu 2 ayda yazdı. Bu insanlara nefis senfoniler sunan Beethoven'ı David'i yaratırken Michelangelo saran türden bir esinin sonucu olmuştu. Engels yaptığı her şeyi ebedi sonsuzluğa giden arkadaşını yücelterek yapıyordu. Yeni kitabının ön sözünde bu kitabı yazarken notları onun düşüncelerine temel oluşturan arkadaşının vasiyetini yerine getirdiğini belirtiyordu. Giz perdelerini birbiri ardına kaldırıp insan ilişkilerinin değişik devlet biçimleri kurulmasına yol açan derin gerçekliğine göz atarak insanlığın uzak geçmişine cesaretle dalmıştı. Engels'in yapıtının sayfalarında dile getirilen her düşünce sayısız yorucu araştırmalar, karşılaştırmalar ve sıkı bir kontrol sonucu doğmuştu. Engels yardımına başvurmadan ya da acımasızca reddedip gerçeklere engel oluşturduğu için bir kenara atmadan önce yüzlerce değişik araştırma üzerinde titizlikle düşünmüş ve çalışmıştı. Engels, yeryüzünde hemen hemen hiçbir iz bırakmadan yitip giden bir örümcek ağını parçalamıştı adeta ve onun kalemiyle ölü canlanmıştı. Bu yapıt devletin ortaya çıkışının, gelişmesinin ve gelecekte yok olacağının öyküsüydü. İnsanın kendisini ve dünyayı kavrama girişimine adım adım izleyen Engels, toplumların nasıl sınıflara bölündüğüne, devletin farklı zamanlarda aşama aşama nasıl değişip güçlendiğine açıklık kazandırır. O ezenler ve ezilenlerden oluşan bir dünyada iktidarın daima zenginlerin ve güçlülerin elinde bulunduğunu tarihsel gerçeklerle kanıtlayarak burjuva bilim adamlarının devletin sınıflar üstü özelliklerine ilişkin teorisini çürütür. Antik devlette iktidar köle sahiplerinin elindeydi. Orta çağda ise feodallerin. Ayrıcalıklı zümrelerin çıkarlarını savunan devlet 14. yüzyılda emekçilere karşı kullanılan bir baskı aracı olma görevini üstlenmişti ve demokratik burjuva cumhuriyeti de bir istisna değildi. Ancak tarih, devletin olmadığı zamanlara da sahne olduğundan, kanatlar takıp gözün görmediği yüksekliklere ulaşacak insanlığın bu devlete daha fazla gereksinim duymayacak olması kaçınılmazdı. Engels yapıtında şunları öngörüyordu. Sınıfların ortadan kalkmasıyla birlikte devletin de ortadan kalkması kaçınılmazdır. Özgür ve eşit üreticiler birliği temelinde üretimi yeniden örgütleyecek olan toplum, tüm devlet aygıtını gerçek yerine yani çıkrık ve bronz balta ile birlikte Antik Çağ Müzesi'ne gönderecektir. Engels, dostların arasında kendisinin toplum içindeki yerine özellikle değer verdiği bir insan vardı. Zamanında Marx da çağdaş organik kimyanın kurucularından neşeli bir Alman olan komünist Karl Schorlemer'le görüşmekten mutluluk duyardı. Bilim adamının uzmanlık alanı petrolün içinde bulunan parafindi. Schorlemer bilimsel çalışmalarının konusu olarak başlangıçta karbon ve hidrojenden oluşan en basit kimyasal cisimleri seçmiş, bu elementlerin bazı bölümlerini diğerleriyle değiştirerek çeşitli özelliklere sahip yeni bileşimler elde etmişti. Yaptığı deneyler çok güç ve genellikle de tehlikeliydi. Kimyacı Engels ve Marx'la Manchester'da tanıştığı 60'lı yıllarda 30 yaşını sürüyordu. Laboratuvardan çıkıp doğruca onlara geldiğinde yüzünde yanıklar, ellerinde de kan izleri olurdu sık sık. Parafinin şakası olmaz diyordu Engels. Evet, küçük bir patlama yine. Doğa bir düşman kalesi gibi teslim olmak istemiyor. Onun hazinesine ancak savaşarak ulaşabilirsiniz diye şaka yapıyordu Schorlemer. Sevgili Karl, iyi ki gözlüğün var. Yoksa çoktan kör olmuştun. Yüzündeki yaralar da bunun bir kanıtı. Hatta bu onurlu yaralarınla övünebilirsin de. Schorlemer derin bilgi birikimi olan bir insandı. Aynı zamanda teorik kimya ile de esaslı olarak uğraşmıştı. Doğa bilimlerine büyük bir tutkusu olan Engels, Schorlemer'le sohbet etmekten ayrı bir zevk alıyordu. İkisi birlikteyken tartışmalı, kesinlik kazanmamış konuları ele alırlar ve kimyacı Engels'e sık sık olağanüstü basiretli ve bilgili bir öğretmeni görürdü. Anımsar mısın Fred, nasıl da beni Hegelci düşüncenin batağına saplanmaya zorlardın diyerek sık sık takılırdı dostuna Schorlemer. Bunun sonucunda sen şimdi cahiller ve dar kafalılar tarafından horlanan diyalektiği iyi bilen gerçek bir doğa bilimi deneyicisisin. Evet, bu yönteme büyük değer veriyorum. Doğru, doğadaki olayları değişmez, sonsuza dek oturmuş olgular olarak gördüğümüz sürece genel doğa bilimi alanında önemli hiçbir şey elde edemeyiz. Yazık ki araştırmacıların çoğunluğu olaylara böyle bakıyor. İnanmış bir komünist olan Schorlemer, doğa bilimlerinde elde ettiklerini Engels ve Marx'la paylaşırken, ekonomi, parti ve devrim mücadelesi alanlarında da onların bilgilerine başvuruyordu. Yaşamı daha çok laboratuvarda geçiyor olmasına karşın Schorlemer, bir mücadeleci olduğunu yıldan yıla daha güçlü hissediyordu. Yıllar geçtikçe ünü de artmaktaydı. Schorlemer, 37 yaşında Londra Kraliyet Bilim Derneği'nin üyesi oldu. Yeni kurulan organik kimya kürsüsünün başkanıydı aynı zamanda. Ama kendisine sunulan bu makam ve maddi rahatlık, kibirlilik ve kendini beğenmişlikle içtenlikle alay eden akıllı ve görgülü bilim adamını hiç değiştirmemişti. Schorlemer, dal kabukluklardan uzak duran, haddini bilen, oldukça alçak gönüllü yaşamdan, doğadan, insanlarla ilişkilerden zevk alan sade bir insandı. Marx'ın ölümünden sonra Schorlemer'in dostluğu Engels için daha da değer kazanmıştı. Ünlü bilim adamı Londra'da yaşamıyordu ama başkenti geldiğinde daima Regent's Park'ta kalırdı. Engels'in tüm yakın dostları genellikle Lenchen Demut'un da dostlarıydı. Profesör Schorlemer de istisna değildi. Bu kez Engels'e Manchester'dan değil de annesinin gidip dinlendiği Almanya'dan geliyordu. Fakat geminin gelişini aksatan manştaki fırtına yüzünden gecikmişti. Lenchen gizlenemez bir endişeyle onu taş eşikte karşıladı ve sitemde bulundu. Sevgili Bayan Demut, azgın boğaz geçtiğim tekne öyle savruluyordu ki sizi bir daha görebileceğimden umudumu kesmiştim. Ama yine de deniz felaketini henüz kontrolü altına alamadığı ya da örneğin Londra'dan kıtaya kadar bir köprü kuramadığı için bilim adına sizden özür diliyorum. Elbette balonla uçabilirdim ama o da ancak İzlanda'ya uçabiliyor. Daha güvenilir olan hava trenlerini bekleyeceğiz. Biraz sabredin. Bizzat Engels'ten bile dikkatli olacağım. Sahi evde mi o? Elbette. Şimdi onun çalışma saatleri ya, bizim büyük optimist bile yolda başınıza bir iş geldi diye endişelenmeye başlıyordu neredeyse. Bu sırada Hall'ün eşiğinde Engels belirdi ve geniş geniş gülümseyerek dostunu selamladı. Schorlemer dostum, emin olduğum gibi yaşıyorsun ve sağlığın yerinde. Kadınlar Cassandra'nın bir zamanlar yaptığı gibi hep kötü şeylere haber vermeye eğilimliler. Cassandra, gelecekten haber verme yeteneğine sahip mitoloji kahramanı. Eğer ejderhaların kutsal topraklarındaki sosyalistlere karşı yasa seni kapsamamışsa ateşe dayanıklısın demektir ve boğazın azgın sularında da boğulamazsın. Peşin yargılara varma Frederick. Düşün ki az kalsın kaçakçılıktan yargılanıyordum. Carmen'deki kaçakçıların şarkısını anımsıyor musun? Olağanüstü bir müzik. Schorlemer yağmurluğunu ve silindir şapkasını çıkarıp ıslak şemsiyesini toparlarken bir yandan da bu neşeli melodiyi bolca falso yaparak söylüyordu. Bir orkestra şefinin coşkusuyla şarkıyı idare eden Engels de hafifçe mırıldanarak ona eşlik etti. Lenchen, holde durup bir süre onları seyrettikten sonra ne anlama geldiği belirsiz bir şekilde elini sallayarak ev işlerinin başına döndü. Eleştiriyor muydu yoksa onaylıyor muydu belli değildi. İki dost el ele tutuşup şarkılarını söylemeyi sürdürerek çalışma odasına girdiler. Punch iç Carl, bak ıslanmışsın. Bu halinle kolayca vereme yakalanabilirsin. Anlat lütfen, Kızıl Motelerin ekibine nasıl düştün? Schorlemer İsviçre'den Darmstadt'a yolculuğunu komik bir üslupla anlatmaya başladı. İsviçre'de basılan yasak Sosyal Demokrat gazetesinin bulunduğu onlarca kilo ağırlığındaki sandık Alman polisinin eline geçtiği sırada o da sınırı geçiyormuş ve kuşkular Avrupa'da geziye çıkmış olan Alman profesörün üzerinde yoğunlaşmış. Ne bekliyordun ya diyerek onun sözünü kesti Engels. Polislerin anlayışına göre bir kimyacı elbette bilimsel eğitim almış bir kaçakçıdır. Senin temiz bir bilim adamı olarak dış görünüşün bile Bismarck'ın hafiyelerini kararından döndürmeye yetmez. Gerçekten de Karl, patlamaya hazır bu kadar kaçak malı bir profesörden başka kim götürebilir? İtiraf et hadi. Yakalanmadım. Demek ki hırsız değilim. Ancak büyük bir skandal koptu. Ortaya atılan suçlamadan haberim olmadığından ben Höst'e devam ederken anneme ve kardeşime arama yapmaya gelmişler. Saygın bir ailedeki paniği sen tahmin et. Ben daha gelir gelmez derler ya bilgilendirildikten yani tepeden tırnağa arandıktan sonra hafiyelerin bende o güçlü aslan armalı İngiliz pasaportu buldukları andaki tatsız şaşkınlıklarını anlatabilmem mümkün değil. Senin de bildiğin gibi sosyalistlere karşı yasa adı verilen vahşet yürürlüğe girdikten sonra İngiliz yurttaşı karşısında şaşkına düşen polisin görüntüsü bana zevk verdi. Sevgili ana yurdumuzda güçlü devletlerle diplomatik sürtüşmeye girmekten kaçınıyorlar. Ben yerli despotların yapmacık dudak büzmeleri ve özür dilemeleriyle yetinmek istemedim ve gürültü çıkardım. Her şey bizim yoldaşlar için hiç beklenmedik şekilde iyi oldu ve seçim öncesine rastlayan bu olaylar sonucunda sosyalistler en azından 500 oy fazla aldılar. İyi değil mi dostum? Bir de soruyorsun diye onayladı Engels. Sen Carl yalnızca ünlü bir kimyacı değil, büyük bir stratejistsin. Hatta kim bilir bir kaçakçısındır aynı zamanda. 5 çayından sonra şehre gidip eğlenen insanlara katılalım. Tiyatroya ya da müzikole gider, dönüşte de birer sert bira içeriz. Uyar mı? Karanlık basarken Engels ve Schorlemer geniş yoldan tiyatroların bulunduğu Piccadilly Meydanı'na doğru yürüyorlardı. Yağmur kesilmişti. Fakat kent adeta kıvamlı bir hamura batırılmış gibiydi. Küçücük bir bahçede otlar yemyeşildi. Böyle çimleri hiçbir yerde görmedim dedi profesör. Ders kitaplarından bir öykü anımsadım. Bahçıvan kendisine bir yeşil halı gölünü nasıl sağladınız diyen yabancıya der ki her gün biçmek gerekir. Ne kadar süreyle? 200 yıl. Engels hararetle yanıt verdi. Bunda yüklü bir anlam buluyorum. İngiliz burjuvazisinin tırpanı, yoksulları ve hele şimdilerde özellikle hedef seçtiği proleterleri işte böyle biçiyor. Kapitalizmin 200 yılı hem bir trajedi hem de halk için büyük bir okuldur. İngilizleri vaazlarla avutmazsın artık. Sömürgelerden devasa gelirler, görülmemiş azami kârlar getiriyorlar. İşçi sınıfının üst kademesi sadakalar ve yüksek maaşlarla satın alınmış. Adada emekçi kitleler sosyalist harekete henüz gerçek anlamda katılmadılar. Bölünmüş sosyalist gruplar tarikatları andırıyor. Bir süre sustuktan sonra sözlerini şöyle sonlandırdı. Toprak köleliğinden daha yeni kurtulmuş Rusya'da durum farklı. Ne büyük bir çelişkidir ki 1889 yılının eşiğinde bu geri kalmış ülke insanlığın yeni devrim çağını başlatma yazgısıyla yüz yüze. Çığın kopması için hafif bir vuruş yeterli olacaktır. Engels müziği severdi. Schubert ya da Schumann'ın romanslarını, Mozart'ın operalarından aryaları ezbere bilir ve sık sık tek başına ya da arkadaşlarıyla söylerdi. Müzikal piyesleri yalnızca metinlerden okumakla kalmaz, korolara şeflik de yapardı. Marx'ın ölümünden hemen sonra uzun süren hastalık onu yatağa mahkum etmiş, fakat o iyileşir iyileşmez boş zaman bulduğunda konserlere ve tiyatrolara gitmeye başlamıştı. Keyif çatmak olarak adlandırıyordu bunu. Irving ve Alan Terry'nin içinde bulunduğu tiyatro grubu temsiller vermek üzere birkaç yılını Amerika'ya gitmişti. Londralılar sahnelerin sıradan aktörlere kaldığı görüşündeydiler. Engels ve Schorlemer yine de tiyatroya gittiler. Ancak piyes o kadar uyduruk ki seyirciler en trajik sahnelerde bile gürültülü kahkahalar atarak alay ediyordu. Sahnedeki bayağılığın farkına varan ve yapmacıklıktan nefret eden iki arkadaş da bir güzel eğlendiler. İngiliz sahneleri müzmin bekarların, erkek peşinde koşan kızların, satılık arsız parlamenterlerin, aldatılmış iyi yürekli kralların, baba parası yiyen bezgin budala aylak Amerikalı işgüzarların kahraman olduğu duygusal dramlarla doluydu. Dürüst orospuların ve orospuluk yapan sosyete kadınlarının, kurnazlıkla boşanmaya yeltenenlerin serüvenleri, eşitsiz evliliğe, eşkıyalığa ve cinayete yol açan aşk sıkıntıları en revaçta konulardı. Küçük bir tavernada bira içerlerken Engels, Terry kız kardeşler, Irving ve daha birçok büyük aktör dışında İngiliz aktörlerin oyunları genelde uyduruk ve sıradan. İyileri yok denecek kadar az, öyle değil mi Carl? Shakespeare, Sheridan ve sayıca çok az 2-3 yıldız olmasaydı Britanyalıların gurur duyacağı kimse de olmayacaktı. Şimdilik İngiliz tiyatrolarını bir tek Shakespeare yüceltiyor. Schorlemer'in hatırına Engels akşam çalışmalarını erteledi. İki dost odalarına çekilmeden önce Frederick'in şöminesinin karşısına oturdular. Marx'ın torununa küçük longelerden birine kazak ören Lenchen örgüsünü eline alıp kanepeye kuruldu. Gözle görülür biçimde ihtiyarlamıştı. Çocuklarını yitirmiş bir anne gibi sık sık derin düşüncelere dalıyordu. Neden ihtiyarlıkta vücudumuzu taşımakta bu denli zorlanırız ve bize giderek daha zor gelir diye soruyordu Lenchen kendi kendine. Eskiden ona çok kolay gelen işlerin artık gücünü aştığını hissediyordu. Lenchen'in karakteri de değişmişti. Daha sert ve aynı zamanda daha sakin birisi olmuştu. Bazen parlamak, öfkelenmek istiyor ama olmuyordu. Her şeyi elini yorgunca sallayarak suskunlukla geçiştirir olmuştu. Dünyada ve evinde olup bitenler karşısında daima duyarlı olan Lenchen bir ölçüde hemen her şeyden elini eteğini çekmişti. yalnızlığa gömüldüğü anlarda eski anılarına dalıyordu sık sık. Felaketler ve ölümler üstümüze çöker ve ruhumuzu tıpkı fırtınanın mağara insanını korkuttuğu gibi korkutur. Bundan sakınmanın yolu var mıdır? Yoksulluk, eşitsizlik, adaletsiz yargılama, iftira ve infazlar gibi felaketlerin önüne geçmek zorundadır yeni toplum. O zaman ölüm geri adım atacak, insanda tıpkı yaşlı bir dağ servisi gibi ömrünü sonuna dek sürdürüp ancak zamanın karşısında eğilecektir. Derin düşüncelere dalmış olan Lenchen, Engels'in onunla konuşmakta olduğunu ilk anda fark edemedi bile. Yoruldun sen sevgili Helen. Bütün gün çok çalıştın. Doğrusu akşamın kör karanlığına dek bir an dinlenmedin. Çalıştığını gördüğümde kendimi gaddar bir sömürgeci gibi hissediyorum. İşte bu gerçekten de lanetli bir emek. Tüm bu zahmetli ve nankör koşuşturmalı ağır ev işinin güçlü bir toplumsal üretim sektörüne dönüşeceği güne kadar yaşamak isterdim. Frederick öyle şeyler düşünüyor ki, dedi Lenchen hoş bir gülümsemeyle, herhangi bir makinenin senin işine yarayıp çalışma masanı istediğin gibi temizleyeceğinden kuşkuluyum, dedi Lenchen. Günlük yaşamdaki titizlik konusunda bizim Engels Kant'ı bile geçti diye şaka yaptı Schörlemer. Alışkanlıklardan vazgeçmek için artık geç. Ama eminim ki eninde sonunda eğitilmiş uzmanlar çalıştıran, ev işleriyle ilgili tüm yükümlülükleri üstlenecek işletmeler kurulacaktır. Bunlar başka herhangi bir işten daha önemsiz değil. İşte o zaman karmaşık makinelerin yardımıyla hiç kimse çalışmaktan bitkin düşmeyecek. İşte bu kadınlar için yeryüzü cenneti dediğimiz şey diyerek söze girdi Lenchen. Cennet mi? İngiliz feministler başka bir hak peşinde. Sahi geçtiğimiz günlerde erkeklerin üstünlüğünü protesto etmek amacıyla kentteki ofislerin camlarını kırdılar. Görünen o ki eşitlik elde ederek tıpkı erkekler gibi sömürülmek istiyorlar. Ben proleter kadınlardan söz ediyorum elbette. Cam kırmak onların düşünebileceği en son şeydir. Engels'in çalışma odasındaki hararetli konuşma gece yarısına kadar sürdü. Birkaç gün sonra Schörlemer gitti. Regent's Park'ta yaşam ağır bir çalışma içinde geçiyordu. Engels bir yandan Kapital'in ikinci ve üçüncü cildiyle makaleler üzerinde çalışıyor, bir yandan da Marx'a ve kendisine ait yapıtların Fransızca, İtalyanca, Danimarkaca ve İngilizce çevirilerini redakte ediyordu. Ve yine eskisi gibi dava arkadaşlarına, gereksinimi olanlara zamanında para göndermeyi de unutmayarak ayrıntılı mektuplar yazıyordu. Her mektubu ruhsal bir sıcaklığı da içeren canlı düşüncelerle çoğu zamanda mizahla yüklüydü. Bu mektuplar tükenmez bir enerjiye ve kıvrak bir mizah duygusuna sahip zeki bir gencin kaleminden çıkmış gibiydi. Devrimin gün görmüş önderinin engin bilgisi ve deneyimi dünyanın değişik ülkelerindeki komünist dava arkadaşlarına gönderilen olağanüstü mektupların yazarı bu kadar genç mi diye düşünmeye zorluyordu insanları. Yaratı daima bir gençlik belirtisidir. Yaşlılık suskunluk dönemidir. Engels kendisini sonsuz evrenin güçlükle kavranabilen küçücük parçalarından biri olarak kabul ediyordu ve yüreği hiçbir zaman zaaf göstermiyordu. Clotilde yaşamı bir yük gibi görüyordu ve bu yükün çok ağır olmamasını diliyordu. Felaketleri çok trajik olarak algılamayın ve en önemlisi de engellere ve insanlara daha az ciddi yaklaşın. Bu sizin uzun yıllar yaşamanızı sağlar ve kalbinizi, yanaklarınızı kırışıklıklardan korur diye konuşmayı severdi. Topu topu 25 yıllık yaşam deneyimi olmasına karşın çoktandır işinin ustası kabul edilmekle gururlanan uzun boylu ince kadın. Ben bir asalak ve işsiz değilim.